Ayrım 14.
Bir vatandaş olmak, sosyete adamı olmaktan çok daha iyi. Daha doğrusu bu zamanda Rusya'da insan kime hürmet duyacağını şaşırıyor. Kime saygı göstereceğinizi bilememenin şiddetli bir asır hastalığı olduğunu siz de kabul edersiniz, değil mi? Evet evet, peki daha neler söyledi? Kim o mu şey, acaba neden sizden hep ellilik fakat iflas etmiş Velçaninov diye bahsediyordu? Gülerek belki 100 kere tekrarladı. Trene girince şarkı söylemeye, sonra da ağlamaya başladı. İğrenç, bir yandan insan acıyor. Ne olsa sarhoş, doğrusu aptalları hiç sevmem. Bir aralık dilencilere ölen Lizaveta'nın ruhu için para dağıtmaya başladı. Karısı mı bu? Kızı. Elinize ne oldu? Kestim. Ziyanı yok, geçer. Size bir şey söyleyeyim mi? Cehennem olup gitmekle pek iyi etti. Ama kalıbımı basarım, gittiği yere varır varmaz yeniden evlenir. Siz de evlenmek istiyorsunuz. Ben mi? Ben başka, o başka. Amma tuhafsınız. Siz ellilikseniz o fersah fersah 60'ında vardır. İnsanda azıcık mantık olmalı canım. Hem bilir misiniz, eskiden, çok önceden ben koyu bir ıslavcıydım. Her şeyi bu açıdan görürdüm. Fakat şimdi güneşin bile batıdan doğmasını bekliyorum. Hadi hoşça kalın. İyi ki size uğramadan karşılaştım. Artık uğramayacağım. Yalvarsanız da vaktim yok. Koşa koşa uzaklaşırken birdenbire geri döndü. Nah kafa, dedi. Size bir mektup vermemi söyledi. İşte mektup. İstasyona niye gelmediniz? Velçaninov tekrar eve döndü. Adına gönderilen mektubu açtı. Zarfın içinde Pavel Pavlovich'ten tek bir satır yoktu. Başka bir mektup vardı. Velçaninov yazıyı tanıdı. Mektup eskiydi. Zamanla sararmış bir kağıda solmuş siyah mürekkeple yazılmıştı. Mektubun tarihi Velçaninov'un T'den ayrılışından 2 ay sonraydı. Fakat eline değmemişti. O zaman bunun yerine başka bir mektup gönderilmişti. Sararmış mektuptan da bu anlaşılıyordu. Natalya Vasilyevna onunla temelli vedalaşırken öteki mektuptaki gibi başkasını sevdiğini itiraftan çekinmiyor, gebeliğini de saklamıyordu. Tam tersine teselli olarak müstakbel çocuğu ona göndermek için bir çare bulacağını vaat ediyordu. Daha sonra birbirlerine çok derin bağlarla bağlandıklarından, dostluklarının ebediyen çözülemeyeceğinden bahsediyordu. Kısacası kıt mantıkla aynı gayeye yürüyor, aşkından sıyrılmak istiyordu. Bir yıl sonra çocuğu görmek için gelmesine izin veriyordu. Allah bilir neden bu mektubu yollamaktan vazgeçmiş, başka bir mektup göndermişti. Velçaninov'un kağıdı okurken rengi solmuştu. O anda bu mektubu nesilden nesile geçen sedef kakmalı kara ağaç çekmecenin önünde ilk defa okuyan Pavel Pavlovich'i görür gibi oldu. Aynada birdenbire kendi yüzü gözüne ilişerek, herhalde o da ölü gibi sararmıştır diye düşündü. İhtimal okurken elinde mektup, yerine düz beyaz kağıt görmek ümidiyle gözlerini birkaç defa yummuş açmıştır. Belki 2-3 kere denemiştir bunu. 17. Ebedi Koca. Bu olay üzerinden hemen hemen 2 yıl geçti. Bay Velçaninov'la güzel bir yaz günü yeni açılan demir yollarımızdan birinde işleyen bir trende karşılaşıyoruz. Vakit geçirmek için Odessa'daki bir arkadaşını görmeye gidiyordu. Ama sebep yalnızca bu değildi. Arkadaşının yardımıyla çoktan beri ilgilendiği ve daha yakından tanışmak istediği pek nefis bir kadınla buluşmayı da umuyordu. Fazla tavsilata girişmeden kısaca söyleyelim ki, Velçaninov son 2 yıl içinde adam akıllı değişmiş, daha doğrusu düzelmişti. Eski maris hali hemen tamamıyla geçmişti. 2 yıl önce Petersburg'da tatsız giden davası sırasında onu izac etmeye başlayan hastalığının doğurduğu çeşitli hatırlar ve üzüntülerden sadece o günlerdeki tabansızlığının gizli utancı kalmıştı. Bunun bir kere daha tekrarlanmayacağına, kimsenin bundan haberi olmayacağına emin bulunduğu için kendi kendini teselli ediyordu. Gerçi o sıralar kendini bırakmış, cemiyetten uzaklaşmış, herkesten kaçmaya başlamıştı. Şüphesiz hepsi bu hali fark etmişlerdi. Fakat o kadar çabuk pişman olmuş ve öyle canla başla kendinden emin bir halle geri dönmüştü ki hepsi bu kısa ihaneti affetmişti. Hatta o sıralar kendisinin selamı sabaha kestiği kimseler de ona sokulmak için ilk hamleyi yaptılar. Üstelik hiçbiri onu sıkıcı sorularla bıktırmaya kalkışmadı. Sanki kimseyi ilgilendirmeyen aile işleri için uzak bir yere gidip dönmüş gibiydi. İyiliğe doğru bütün bu hayırlı değişmelerin sebebi şüphesiz Velchaninov'un davayı kazanmış olmasıydı. Eline ancak 65 bin ruble geçmişti. Çok büyük meblağ sayılmazdı ama Velchaninov için mühimdi. Bir kere selamete çıktığını anlayarak manevi huzura kavuşmuştu. Eline geçen bu son parayı bundan önceki iki serveti gibi enayice har vurup harman savurmayacağını biliyordu. Bu para ömrünün sonuna kadar geçindirirdi. Bazen etrafında ve bütün Rusya'da ola gelen garipliklere bakarak, şu içtimai yapı istediği kadar çatırdasın, insanlar fikir değiştire dursunlar diye düşünüyordu. Her şeye rağmen şu nefis yemeği yiyebileceğim, istikbalim emniyette. Bu tatlı düşünce Velchaninov'u yalnız manen kalkındırmakla kalmıyordu, dış görünüşünde de inkılap olmuştu. 2 yıl önce başından o acayip vakalar geçen berduş adam derlenip toparlanmış, neşesi yerine gelmişti. Hatta gözlerinin etrafından, alnından yavaş yavaş belirmeye başlayan kırışıklıklar bile kaybolmuştu. Yüzünün rengi değişmiş, daha beyaz, daha pembe olmuştu. Birinci mevki kompartımanda oturduğu şu sıralar aklında pek hoş bir düşünce vardı. Bir sonraki istasyonda yol ikiye ayrılıyor, yeni bir hat sağa sapıyordu. Ama yoldan bir an için ayrılıp sağa sapsa, tam 2 durak sonra Avrupa'dan yeni gelen tanıdığı bir bayanla buluşabilirdi. Kadın o aralık tenha taşra köşesinde sıkıntıdan patlıyordu. Şu halde orada da Odessa'daki gibi güzel vakit geçirebilirdi. Öteki nasıl olsa torbada keklikti. Fakat yine tereddüt ediyor, kesin karar veremiyordu. Adeta bir dürtme bekliyordu derken istasyon göründü, dürtme de gecikmedi. O istasyonda tren 40 dakika kadar duruyordu. Yolcular yemek yiyebiliyorlardı. Birinci ile ikinci mevki yolcu salonunun kapısında her zaman olduğu gibi sabırsızlanıp acele eden bir yolcu kalabalığı toplanmıştı. O aralık yine her zaman olduğu gibi bir kavga patlak verdi. İkinci mevkiden çıkan fevkalade güzel fakat son derece şatafatlı giyinmiş genç bir kadın, çok genç, çok güzel bir süvari subayını 2 eliyle yapışarak arkasından sürüklüyordu. Subay çırpınarak kurtulmak istiyordu. Adam akıllı çakır keyifti. Ondan daha yaşlı, besbelli akrabası olan kadın herhalde içki büfesine saldırmasın diye bırakmıyordu. O sırada izdihamda subaya ondan daha çok daha rezilcesine sarhoş olan tüccar kılıklı bir adam çarptı. Adamcağız 2 gündür istasyon lokantasında avanesiyle içip para yiyordu. Bu yüzden yoluna devam etmek için bir türlü trene yetişemiyordu. Kavgaya tutuştular. Subay bağırıyor, tüccar küfrediyordu. Kadın üzüntüsünden ne yapacağını bilemiyordu. Subayı öteye çekiyor, yalvaran bir sesle "Mitenka, Mitenka" diye mırıldanıyordu. Tüccar bu defa karşısındakilerin haline kızdı. Onları ayıplar bir tavır takındı. Etraf gülerken tüccar koyu bir ahlak müdafiği kesildi. Kadının ince sesini taklit ederek ayıplar bir halle "Miten kaymış" dedi. El alemden utandıkları yok. Kendini ilk sandalyeye atıp subayı da oturtan kadının yanına yalpalıya yalpalıya yaklaştı. Küçümser bir bakışla süzdükten sonra kelimeleri uzatarak "Seni sürtük seni" dedi. Kuyruğun sokak çamuruna batmış. Kadın bir çığlık kopardı. Yardım bekleyerek yalvaran bakışını etrafta gezdirdi. Hem utanıyor hem korkuyordu. Subay yerinden fırladı, nara atarak tüccarın üzerine atıldı. Fakat ayağa kaydı. Tekrar iskemleye çöktü. Etraftaki gülmeler şiddetlendi, kimse araya girmiyordu. O aralık Velchaninov tüccarı birdenbire yakasından tuttu, döndürerek korkmuş kadından birkaç adım öteye itti. Mesele böylece kapandı. Tüccar hem yediği tekmeden hem de Velchaninov'un heybetli halinden sersemlemişti. Yetişen arkadaşları onu götürdüler. Zarif giyimli kibar adamın azametli hali alay edenlere de tesir etti, gülmeler kesildi. Kadın kızararak neredeyse gözyaşlarıyla teşekkür etmeye başladı. Subay, "Teşekkürler, teşekkürler" diye homurdanıp Velchaninov'a elini uzatmak istiyordu. Sonra vazgeçti, ayaklarını oradaki sandalyelere uzatarak yattı. Kadın sitemle ellerini birbirine çarparak "Mitenka" diye inledi. Belçininov hem vakadan hem dekorundan son derece memnundu. Kadın onu ilgilendirmişti. Görünüşe göre zengin bir taşralı kadındı. Pek süslü fakat zevksiz giyinmişti. Hali, tavırları rüküşçeydi. Belirli gayeleri olan başkent sübbelerinin başarı kazanacakları tipte bir kadındı. Konuşmaya başladılar. Kadın heyecanla anlatıyor, vagondan birden kayboluveren kocasından şikayet ediyordu. Zaten her zaman öyleymiş, lazım olduğu sıralarda yok oluverirmiş. Bu yüzden de başına böyle şeyler gelirmiş. Subay ihtiyacı vardı, çıktı diye mırıldandı. Kadın yine ellerini birbirine vurdu. Ah Mitenka! Velçeninov, kocası yaman bir papara yiyecek diye düşündü. Adını söyleyin gidip bulayım. Subay cevabı yapıştırdı. Pal Paliç. Velçeninov merakla, kocanızın adı Pavel Pavlovich mi diye sordu. Birdenbire kadınla kendi arasında tanıdığı dazlak bir kafa uzandı. Bir anda gözünün önünde Zahlebinillerin bahçesi, çocuklar, oyunlar, ikide bir Nadejda Fedosyevna arasında uzanan sırnaşık dazlak kafa canlandı. Kadın sinirli bir çığlık attı. Hele şükür gelebildiniz. Pavel Pavlovich'in ta kendisiydi. Şaşkın, korku içinde, taş kesilmiş, hayalet görmüş gibi bakıyordu. Şaşkınlığı o derece şiddetliydi ki bir müddet karısının hiddetli şikayetlerinden hiçbirini anlamadı. Sonunda ürperdi, feci halini anladı, suçunu, Mitenka'nın durumunu, bu Mösyö'nün, kadın nedense Velçeninov'a Mösyö diyordu, yaptığını öğrendi. Mösyö kurtardı bizi, halbuki siz tam lazım olduğunuz anda kaybolursunuz. Velçeninov birdenbire güldü, labali, himayekar bir tavırla elini isteksizce küçümseyen Pavel Pavlovich'in omzuna attı, şaşıran kadına, biz arkadaşız. Çocukluk arkadaşıyız dedi. Size Velçeninov'dan hiç bahsetmedi mi? Kadın hala şaşkın. Yo, hiç bahsetmedi dedi. Karına beni takdim etsene vefasız arkadaş. Pavel Pavlovich, evet Lipoçka, Bay Velçeninov gerçekten diye başladı ve yutkunarak sustu. Karısının yüzü kızardı. Galiba ona Lipoçka diye hitap ettiği için kocasına hiddetli hiddetli baktı. Velçeninov neşeli bir tavırla, ''Düşünün bir kere, ne evleneceğini haber verdi, ne düğüne çağırdı.'' dedi. Ama siz, Olimpiyada, Pavel Pavlovich, ''Semyonovna'' diye atıldı. Uyuyan subay birdenbire, ''Semyonovna'' diye seslendi. Velçeninov devamla, ''Artık siz onu iki eski dostun buluşması hatırına affedin, Olimpiyada Semyonovna'' dedi. ''İyi bir kocadır o.'' Pavel Pavlovich'in omzuna dostça bir şaplak vurdu. Öteki izahat vermeye başladı. Canım, yalnız bir dakika için ayrıldım. Lipoçka hemen atıldı. Karınızı da el aleme rezil olsun diye bıraktınız. Lazım olduğunuz zaman yoksunuz ama lüzumsuz her yerde hazırsınız. Subay tasdik ediyordu. Evet, lüzumsuz her yerde hazır nazırdır. Lipoçka heyecandan tıkanıyordu. Velçeninov'un yanında böyle hareket etmemesi gerektiğini biliyor, yine de kendini alamıyordu. Hiç icap etmeyen yerlerde titizliğinize diyecek yoktur. Bu sefer Mitenka da coştu. Yatağının altında aşık arar, yatağının altında hiç icap etmeyen yerlerde. Mitenka'yı zapt etmeye imkan yoktu. Yine her şey gayet iyi bitti. Tanıştılar, ahbap oldular. Pavel Pavlovich'i kahve ile et suyu almaya gönderdiler. Olimpiyada Semyonovna, Velçaninova kocasının memur bulunduğu O'dan 2 ay için köylerine gittiklerini anlattı. Köy, bulundukları istasyondan 40 verst mesafedeydi. Güzel bir evleri, bahçeleri vardı. Misafirler gelecek, komşular toplanacaktı. Alexey Ivanovich icra köşelerine gelmek lütfunda bulunursa onu koruyucu melekleri gibi ağırlayacaklardı. Gerçekten de o burada olmasa neler olabileceğini dehşet duymadan düşünemiyordu vesaire vesaire. Subay da kurtarıcımızsınız diye tekrarlıyordu. Velçeninov nezaketle teşekkür etti. Olimpiyada Semyonovna'nın davetini kendisi için şeref saydığını, işi gücü olmadığına göre ne zaman arzu ederlerse gelebileceğini söyledi. Sonra hemen neşeli bir konuya geçti, laf arasında 2-3 zarif kompliman sıkıştırdı. Lipoçka memnuniyetinden kızardı. Pavel Pavlovich dönünce ona, Alexey Ivanovich'in köylerinde tam bir ay kalmak üzere davetini lütfen kabul ettiğini, bir hafta sonra geleceğini sevinçle haber verdi. Pavel Pavlovich Şaşkın şaşkın gülümsedi, ses çıkarmadı. Olimpiyada Semyonovna ona sertçe baktı, omuz silkti, gözlerini göğe kaldırdı. Nihayet ayrıldılar. Bir yığın teşekkür, koruyucu, melek, Mitenka laflarından sonra Pavel Pavlovich karısıyla subayı vagonlarına götürdü. Velchaninov bir puro yakarak peronda dolaşmaya başladı. Pavel Pavlovich'in hareket kampanasına kadar bir koşu ona geleceğini biliyordu. Tahmini doğru çıktı. Adamın gözlerinde, bütün yüzünde endişe dolu bir soru dokunuyordu. Velchaninov güldü, kolundan dostça çekip en yakın banka oturttu, kendisi de yanına geçti. Susuyordu. İlkin Pavel Pavlovich'in konuşmasını istiyordu, öteki mevzuya doğrudan doğruya girerek ''Demek bize geleceksiniz, öyle mi?'' diye mırıldandı. Velchaninov tekrar güldü. ''Nasıl da biliyordum. Hiç değişmemişsiniz, hiç.'' Pavel Pavlovich'in omzuna bir daha vurdu. ''Nasıl aklınıza geldi, size hem de bir ay için misafir gelebileceğimi ciddi olarak nasıl düşünebildiniz?'' Pavel Pavlovich birden canlandı, sevincini gizlemeden ''Şu halde gelmeyeceksiniz.'' diye bağırdı. Velchaninov kendini beğenmiş bir tavırla gülüyordu. ''Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim.'' Niye güldüğünü kendisi de anlamıyordu fakat içinde gitgide artan bir gıdıklanma vardı. ''Bunu sahi mi, sahi mi söylüyorsunuz?'' Pavel Pavlovich heyecanlı bir bekleyiş içinde yerinden fırladı. ''Gelmeyeceğim dediğime göre gelmeyeceğim tabii, tuhaf adamsınız. Peki ama ben siz bir hafta sonra gelmezseniz Olimpiyada Semyonovna sizi bekler, ona ne söyleyeyim?'' ''Bunu mu düşünüyordunuz? Ayağımın kırıldığını filan bir şey uydurun.'' Pavel Pavlovich zavallı bir sesle ''inanmaz ki'' diye uzattı. Velchaninov güldü. ''Siz de papara yersiniz değil mi zavallı dostum? Güzel karınızın karşısında epey titrediğinizin farkındayım.'' Pavel Pavlovich gülümsemek istedi, beceremedi. Velchaninov'un gelmemek vaadi iyi hoştu ama karısı hakkında böyle labali bir dille konuşmasını beğenmemişti. Pavel Pavlovich'in yadırgayışının Velchaninov'da farkına varmıştı. O sırada ikinci kampana çaldı, uzaktan bir kompartmanın penceresinden Pavel Pavlovich'i çağıran heyecanlı ince bir ses duyuldu. Pavel Pavlovich telaşlandı fakat koşmadı, galiba Velchaninov'dan daha bir şey bekliyordu. Belki de onlara gelmeyeceğine dair teminatın tekrarını arzu ediyordu. Pavel Pavlovich'in telaşını anlamamazlıktan gelen Velchaninov, ''Karınızın ailesinin soyadı neydi?'' diye sordu. Öteki bir yandan söylenene kulak verip, bir yandan şaşkınlıkla vagonlara bakarak, ''Bizim başpapazın kızı'' dedi. ''Anladım, güzelliği için.'' Pavel Pavlovich irkilir gibi oldu. ''Şu Mitenka kim?'' ''Hiç uzaktan akrabamız, daha doğrusu benim arkadaşım, ölen karımın kuzeninin oğlu. Adı Golubchikov, disipline aykırı hareketleri yüzünden tard edilmişti ama rütbesi yeniden iade edildi. Baştan üniforma yaptırdık.'' Velchaninov, hepsi tamam, dekor noksansız diye düşündü. Vagondan bu sefer adam akıllı hırçın bir Pavel Pavlovich haykırışı duyuldu. Öbürü kısık ses, ''Pal Palich'' diye tekrarladı. Pavel Pavlovich yine telaşlandı, yerinde kıpırdanmaya başladı fakat Velchaninov onu dirseğinden sımsıkı kavradı. ''Şimdi gidip karınıza beni nasıl kesmek istediğinizi anlatsam nasıl olur dersiniz?'' Pavel Pavlovich dehşet içinde, ''Aman ne diyorsunuz, Allah korusun'' diye mırıldandı. ''Pavel Pavlovich, Pavel Pavlovich.'' Babacan bir halle gülmeye devam eden Velchaninov nihayet onu bıraktı. ''Hadi gidin artık.'' Pavel Pavlovich son olarak adeta keder dolu bir sesle eskiden yaptığı gibi ellerini önünde bitiştirerek ''Şu halde gelmeyeceksiniz değil mi?'' diye fısıldadı. ''Yemin ediyorum gelmeyeceğim. Hadi koşun, sonra başınıza geleceği biliyorsunuz.'' Geniş bir hareketle ona elini uzattı ve o anda titremekten kendini alamadı. Pavel Pavlovich elini uzatmamış, hatta geriye çekmişti. O anda ikisinde de bir değişiklik oldu. Daha bir an önce şakalaşıp kahkahayla gülen Velchaninov'un içinde sanki bir şey kopuvermişti. Bütün hiddetiyle Pavel Pavlovich'in omzuna yapıştı. ''Ben size elimi uzattım. İstemiyorsanız bunu sıkabilirdiniz.'' Yara izi hala geçmemiş, sol elini gösteriyordu. Pavel Pavlovich de sarardı, yüzü buruştu, tiz bir fısıltıyla ''Ya Liza?'' dedi. Birdenbire dudakları, yanakları, çenesi titremeye başladı, gözlerinden yaşlar boşandı, velçe put gibi duruyordu. Vagondan birisini boğazlıyorlarmış gibi "Pavel Pavlovich, Pavel Pavlovich" diye haykırıyorlardı. O anda düdük sesi duyuldu. Pavel Pavlovich kendine geldi, ellerini birbirine vurdu, olanca hızıyla koşmaya başladı. Tren hareket etmişti fakat o nasılsa tutunabildi, vagonuna atladı. Belçaninov istasyonda kaldı. Akşama doğru başka bir trenle yoluna devam etti. Sağ taraftaki taşralı bayan ahbabına gitmedi, hiç keyfi yoktu. Ama sonradan gitmediğine öyle pişman oldu ki. 1870 Sayfa No. 235 Kitabın sonu. 5 Mayıs 2001